Öğretmen adayları için tamamı konu anlatımlı KPSS Eğitim Bilimleri 12. gazet 2. yüz sayfa 429. 2. Ders programı hazırlamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Anlatılacak konuları belirleme. B. Öğretme-öğrenme süreçlerini etkili ve verimli kullanma. C. Ders saatlerine göre davranma. D. Öğrenci özelliklerine göre hareket etme. E. Farklı ders kitaplarını birleştirme. Yanıt B. Öğretme-öğrenme süreçlerini etkili ve verimli kullanma. 3. Aşağıdakilerden hangisi ilgi, tutum gibi özelliklerin öğrenmeye etkisini anlatır? A. Duyuşsal giriş özellikleri. B. Bilişsel giriş davranışları. C. Öğretim yönteminin amaca uygunluğu. D. Öğretim araç gereçlerinin yeterliliği. E. Öğretim hizmetinin etkililiği. Yanıt A. Duyuşsal giriş özellikleri. 4. Bir ders planının esnek ve işlevsel olmasının en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğrencileri bireysel çalışmaya yöneltme. B. Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini karşılama. C. Öğretmenin beklentilerini karşılama. D. Öğretim etkinliklerine süreklilik sağlama. E. Öğretmenlere bireysel çalışmaları için zaman kalmasını sağlama. Yanıt B. Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini karşılama. 5. 1. Derse karşı tutum. 2. Derse ilgi. 3. Derse özgüven. Yukarıda verilenlerin öğrenmedeki değişkenliği açıklama gücü bakımından en az olandan en fazla olana doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? A. 1, 2 ve 3. B. 2, 1 ve 3. C. 3, 1 ve 2. D. 2, 3 ve 1. E. 3, 2 ve 1. Yanıt B. 2, 1 ve 3. 6. Çoklu zeka kuramına göre 3 boyutlu düşünme, harita ve şemaları okuma hangi zeka türünün özellikleri arasındadır? A. Sözel zeka. B. Doğa zekası. C. Uzamsal zeka. D. Sosyal zeka. E. Mantıksal matematiksel zeka. Yanıt C. Uzamsal zeka. 7. Aynı sınıfta bulunan değişik bilgi ve davranışlara sahip öğrencilerin öğrenme güçlüklerini aşmada aşağıdakilerden hangisi daha çok önem kazanır? A. Öğrencileri hazır bulunuşluk düzeylerine uygun etkinliklere sokmak. B. Sınıfta öğrenciler arasındaki etkileşimi sınırlandırmak. C. Sınıftaki ortalama öğrenciye uygun bir öğretim yaklaşımını sürdürmek. D. Her öğrenci için ayrı bir program uygulamak. E. Öğretmen ve konu merkezli bir yaklaşımı sürdürmek. Yanıt A. Öğrencileri hazır bulunuşluk düzeylerine uygun etkinliklere sokmak. 8. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlik mesleğinin yeterliliğine katkısı en az olandır? A. Okul ve sınıftaki davranışlar. B. Meslektaşlarla ilişkiler. C. Öğrencilerle iletişim. D. Okul-aile işbirliğine katkı. E. Özel yaşamdaki tercihler. Yanıt E. Özel yaşamdaki tercihler. 9. Aşağıdakilerden hangisi öğretim etkinliklerinin ilk aşamasıdır? A. Öğrencilerin ilgileri. B. Öğretim yöntem ve teknikleri. C. Okul yönetiminin istekleri. D. Öğretim programının amaçları. E. Öğretim araç gereçleri. Yanıt D. Öğretim programının amaçları. 10. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme-öğretme sürecinin en önemli değişkenidir? A. Öğrenciler. B. Veliler. C. İçerik. D. Değerlendirme. E. Öğretmen. Yanıt A. Öğrenciler. 11. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerle etkili bir iletişim kurmada iletinin en temel özelliğidir? A. Beden diliyle iletilmesi. B. Göz temasıyla desteklenmesi. C. Dolaylı olarak iletilmesi. D. Sözel olarak iletilmesi. E. Açık, net ve anlaşılır olması. Yanıt E. Açık, net ve anlaşılır olması. 12. Öğretmen sınıfta öğrencilerin istenmeyen davranışlarını önlemek için aşağıdaki etkinliklerden hangisini öncelikle yapmalıdır? A. Sorunun kaynağını doğru olarak belirlemeli. B. Sorunun üzerinde durmaktan kaçınılmalı. C. Sorunlu öğrencileri uyarmalı. D. Uygun olmayan davranışları yasaklamalı. E. Okul yönetiminden duruma el koymasını istemeli. Yanıt A. Sorunun kaynağını doğru olarak belirlemeli. 13. Bir derste kullanılacak araç seçiminde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? A. Öğrencilere kazandırılması gereken davranışlar. B. Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentileri. C. Sınıfın fiziki özellikleri ve yapısı. D. Öğretim aracının temel özellikleri. E. Okulun bulunduğu çevrenin sosyoekonomik düzeyi. Yanıt E. Okulun bulunduğu çevrenin sosyoekonomik düzeyi. 14. Aşağıdaki verilenlerden hangisi bir dönüttür? A. Öğrenciye hangi davranışı nasıl öğrenebileceğini bildirme. B. Öğrenciye beklenen davranışı öğrenmek için yapacağı hazırlıkları açıklama. C. Öğrenciye gösterdiği davranışın doğru olup olmadığını, varsa eksik ve yanlışlarını bildirme. D. Öğrenciyi bekleyen davranışı göstermeyi istekli hale getirmek için girişimlerde bulunma. E. Öğrencinin kazandırılacak davranışla ilgili ön bilgilerinde eksik olup olmadığını kontrol etme. Yanıt C. Öğrenciye gösterdiği davranışın doğru olup olmadığını, varsa eksik ve yanlışlarını bildirme. 15. Aşağıdaki durumlardan hangisi için öğrenciye proje ya da ev ödevi verilmesi daha önemlidir? A. Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmede. B. Konuların tekrar edilmesinde. C. Konuların günlük yaşamla ilişkilendirilmesinde. D. Öğrencilere bağımsız çalışma yeterliği kazandırmada. E. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini yükseltmede. Yanıt D. Öğrencilere bağımsız çalışma yeterliği kazandırmada. 16. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme üzerinde en çok etkili olması beklenen öğretmen davranışıdır? A. Konuyla ilgili araç gereçler kullanma. B. Konuyu farklı örneklerle sunma. C. Öğrencileri kontrol altında tutma. D. Uygun pekiştirme işlemlerinden yararlanma. E. Konuyu ayrıntılı bir biçimde ele alma. Yanıt D. Uygun pekiştirme işlemlerinden yararlanma. 17. Öğrencilerin öğrenme sürecine katılmalarını sağlamada aşağıdakilerden hangisi etkili bir yol değildir? A. Öğrencilerin çalışmalarını uygun sorularla yönlendirmek. B. Ders süresince öğrencilere çalışmalarında serbestlik sağlamak. C. Katılım gösteren öğrencilerin bu davranışını pekiştirmek. D. Dersin işlenişinde bireysel ve grup çalışmalarından yararlanmak. E. Katılım göstermeyen öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmek. Yanıt B. Ders süresince öğrencilere çalışmalarında serbestlik sağlamak. 18. Verilenlerden hangisi yapılandırmacı öğrenme kuramının öğretme davranışlarından biri değildir? A. Öğrencilere üzerinde düşünecekleri somut yaşantılar kazandırma. B. Öğrencilere onları buluşa yöneltecek sorular sorma. C. Öğrencilere etkinlikler sonunda ne öğreneceklerini baştan söyleme. D. Öğrencileri kazandırdıkları somut yaşantılar üzerinde düşündürme. E. Öğrencileri öğrendiklerini birleştirip yöneltme. Yanıt C. Öğrencilere etkinlikler sonunda ne öğreneceklerini baştan söyleme. 19. Öğretmen adaylarının sınıfta sunduğu dersin video kayıtlarına bakılarak davranış düzeltme ve geliştirme yöntemine ne ad verilir? A. Ekiple öğretim. B. Mikro öğretim. C. İşbirliğine dayalı öğretim. D. Birebir öğretim. E. Programlı öğretim. Yanıt B. Mikro öğretim. 20. Aşağıdakilerden hangisi öğretme öğrenme sürecinde öğrencilere belli yaşantılar kazandırılıp, öğrencilerden bu yaşantıları üzerinde düşünerek verilen duruma bir açıklama getirmeleri, soruna çözüm önermeleri, genellemelere varmaları yaklaşımıdır? A. Buluş yoluyla öğrenme. B. Öğretimde proje yönetimi. C. Bireyselleştirilmiş öğretim. D. Sunuş yoluyla öğretim. E. Tam öğrenme. Yanıt A. Buluş yoluyla öğrenme. 21. Aşağıdakilerden hangisi çoklu zeka kuramındaki içsel zekayı geliştirmeyi amaçlayan etkinliklerden biri değildir? A. Bireysel çalışma. B. Bireysel farkları değerlendirme. C. Bireysel okuma. D. Bireysel sorumluluk alma. E. Bireysel hedefler oluşturma. Yanıt B. Bireysel farkları değerlendirme. 22. İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde öğretmen tek tek öğrencilerin ürünü yerine grubun ürününü dikkate alması öğrenme sürecinde nasıl bir etki yaratır? A. Öğrenmelerin kısa sürede gerçekleşmesi. B. Öğrencilerin kendi sorumluluklarını düşünmeleri. C. Grupta çalışmaya katılım ve ilginin azalması. D. Grup üyeleri arasında dayanışmanın artması. E. Öğrenciler arası etkileşimin azalması. Yanıt D. Grup üyeleri arasında dayanışmanın artması. 23. Öğretmen birbirinden farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özellikleri olan öğrenciler için öğretim sürecini nasıl düzenlemelidir? A. Her öğrenci için ayrı bir program hazırlamalı. B. Ders işlerken sınıftaki ortalama bir öğrenciyi dikkate almalı. C. Çeşitli öğretim, strateji, yöntem ve tekniklerinden yararlanmalı. D. Her öğrenci için ayrı bir öğretim etkinliği hazırlamalı. E. Öğrencilere yardımlaşma sorumluluğunu vermeli. Yanıt D. Her öğrenci için ayrı bir öğretim etkinliği hazırlamalı. 24. Aşağıdaki durumlardan hangisi için gösterip yaptırma yaklaşımı uygundur? A. Devinişsel, psikomotor, beceri kazandırma. B. Olgu ve olayları açıklama. C. Kavram geliştirme. D. Bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırma. E. İşbirliği ve paylaşımı arttırma. Yanıt A. Devinişsel, psikomotor, beceri kazandırma. 25. Belirtilenlerden hangisi beyin fırtınası tekniğinin başarısı engelleri arasındadır? A. Düşüncelerin üretilmesine ve geliştirilmesine önem verilmesi. B. Düşüncelerin niteliğe de niceliğe de önem verilmesi. C. Özendirici bir ortam oluşturularak katılımcıların serbest konuşabilmelerinin sağlanması. D. Düşüncelerin ifadesi sırasında eleştirilerin önlenmesi, değerlendirilmenin sonraya bırakılması. E. Düşüncelerin ifadesinde bireylerin yönlendirilmesi, görüşlerin düzenlenmesi. Yanıt E. Düşüncelerin ifadesinde bireylerin yönlendirilmesi, görüşlerin düzenlenmesi. 26. Aşağıdakilerden hangisi tam öğrenme sürecinde kullanılan tamamlayıcı öğrenme faaliyetlerinden biri değildir? A. Öğretmen veya özel öğretici tarafından birebir öğretim. B. Ek süre içinde öncekilerden farklı bir yöntemle yapılan öğretim. C. Programlı öğretim olanaklarından yararlanarak yapılan öğretim. D. Dersteki öğretim girişimini bir daha tekrarlama. E. Grup içi eksikliklerinin gözden geçirilmesi yoluyla birbirinden öğrenme. Yanıt E. Grup içi eksikliklerinin gözden geçirilmesi yoluyla birbirinden öğrenme. 27. Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin sınıf kurallarını tayin etmede göz önünde bulunduracağı noktalardan biridir? A. Kuralların kesin ve değişmez bir biçimde olması. B. Kuralların öğrencilerin de katılımıyla tartışılarak belirlenmesi. C. Kuralların okul yönetimine ve öğretmenlere bırakılması. D. Kurallara uymayanlara verilecek cezaların bildirilmesi. E. Kuralların öğrenciler tarafından özgürce belirlenmesi. Yanıt B. Kuralların öğrencilerin de katılımıyla tartışılarak belirlenmesi. 28. Bir öğretmen öğrencilerin sınıf içi güdülenmelerini sağlamak amacıyla aşağıdaki alanlardan en çok hangisinden yararlanmalıdır? A. Eğitim sosyolojisi. B. Gelişim psikolojisi. C. Öğrenme psikolojisi. D. Psikolojik antropoloji. E. Sosyal psikoloji. Yanıt C. Öğrenme psikolojisi. 29. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi sınıf içi disiplin sorunlarını önlemede en uygun olanıdır? A. Sınıfın geneline uygun bir planlama yapılması. B. Hızlı öğrenenlerin kontrol altında tutulması. C. Grupla çalışma tekniklerinden yararlanılması. D. Sınıf içi etkinliklerin öğrencilerin katılımıyla planlanması. E. Farklı öğrenme düzeyinde olan öğrencilere uygun etkinliklerin seçilmesi. Yanıt E. Farklı öğrenme düzeyinde olan öğrencilere uygun etkinliklerin seçilmesi. 30. Aşağıdakilerden hangisi bir ders için hazırlanan ve hedeflerle konular arasındaki ilişkiyi gösteren belirtge tablosunun en önemli faydasıdır? A. Dersin kapsamını nitel ve nicel olarak özetleme. B. Eğitim etkinliklerine ipuçları vermesi. C. Öğretim planlarına temel oluşturması. D. Dersin özel hedeflerinin önem derecesine işaret etmesi. E. Dersin ünitelerinin, konularının sırasını belirlemesi. Yanıt A. Dersin kapsamını nitel ve nicel olarak özetleme. 31. Aşağıdaki durumların hangisi bir ölçme işlemidir? A. Bir sınavda başarılı sayılabilmek için gerekli olan en küçük puanının belirlenmesi. B. Bir yazılı yoklamadaki cevaplar için puanlama anahtarının hazırlanması. C. Sözlü yoklamada bir öğrencinin verdiği cevapların doğruluk derecesinin bir puanla belirtilmesi. D. Sınıfın bir sınavdaki başarı ortalamasının bulunması. E. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilmesi. Yanıt C. Sözlü yoklamada bir öğrencinin verdiği cevapların doğruluk derecesinin bir puanla belirtilmesi. 32. Aşağıdaki özelliklerden hangisi dolaylı yoldan ölçülebilir? A. Boy uzunluğu. B. Akademik başarı. C. Kitap sayısı. D. Devam edilen ders sayısı. E. Arkadaş sayısı. Yanıt B. Akademik başarı. 33. Öğrencilerin kompozisyon yazma becerilerini ölçmeyi amaçlayan bir öğretmenin aşağıdaki sınav türlerinden hangisini seçmesi en uygun olur? A. D-Y testleri, B. Çoktan seçmeli testler, C. Yazılı yoklama, D. Eşleştirmeli testler, E. Kısa cevaplı testler. Yanıt C. Yazılı yoklama. 34. Aşağıdakilerden hangisi birden fazla ölçme sonucuna bakılarak yapılacak bir değerlendirmede kararın doğruluğunu arttırıcı tedbirler arasında yer almaz? A. Amaca uygun nitelikli bir ölçütten yararlanılması. B. Niteliksel gözlem sonuçlarına daha büyük bir ağırlık verilmesi. C. Ağırlıklandırmada araçların güvenirliğinin dikkate alınması. D. Ağırlıklandırmada araçların geçerliğinin dikkate alınması. E. Karar vermede kullanılacak ölçütün eldeki ölçme sonuçları cinsinden ifade edilmesi. Yanıt B. Niteliksel gözlem sonuçlarına daha büyük bir ağırlık verilmesi. 35. Seçme sınavı testinin kullanılması aşağıdakilerden hangisinde zorunludur? A. Bir programda hedeflerin ne kadarına ulaşıldığının belirlenmesi. B. Öğrencilerin bir konudaki güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması. C. Sıklıkla karşılaşılan yanlış öğrenmelerin belirlenmesi. D. İngilizcesi en ileri düzeyde olan 3 kişinin belirlenmesi. E. Bir ünite işlendikten sonra hedeflere ulaşılma derecesinin belirlenmesi. Yanıt D. İngilizcesi en ileri düzeyde olan 3 kişinin belirlenmesi. 36. Aşağıda verilenlerden hangisi ders dışı etkinliklerin hedefleriyle doğrudan ilgili değildir? A. Bu etkinlikler öğrencilerin ve çevrenin belirli gereksinimlerini karşılar nitelikte olmalıdır. B. Bu etkinliklere ilgi duyan öğrenciler katılmalıdır. C. Bu etkinlikler ders saatleri dışında kalan sürelerde düzenlenmelidir. D. Bu etkinlikler okulun ve çevrenin bütün olanaklarından yararlanılarak yapılmalıdır. E. Bu etkinlikler öğretici nitelikte olmalıdır. Yanıt C. Bu etkinlikler ders saatleri dışında kalan sürelerde düzenlenmelidir. 37. Aşağıda verilen 3 amaç için hangi değerlendirme türleri kullanılmalıdır? 1. Öğrencilerin birbirlerine göre başarı düzeylerini belirlemeyerek ileri ve geri öğrencileri için ek önlemler alma. 2. Ders süresince öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirleyerek bunları tamamlayıcı etkinliklerle giderme. 3. Dönem sonunda öğrencilerin bu dersten alacakları notu belirlerken sınıf ortalamasını dikkate alma. A. Birinci amaç bağıl, ikinci amaç mutlak, üçüncü amaç bağıl. B. Birinci amaç mutlak, ikinci amaç mutlak, üçüncü amaç bağıl. C. Birinci amaç bağıl, ikinci amaç mutlak, üçüncü amaç mutlak. D. Birinci amaç mutlak, ikinci amaç bağıl, üçüncü amaç bağıl. E. Birinci amaç bağıl, ikinci amaç bağıl, üçüncü amaç mutlak. Yanıt A. Birinci amaç bağıl, ikinci amaç mutlak, üçüncü amaç bağıl. 38. Bir öğrencinin özgün bir öykü yazması aşağıdaki davranış düzeylerinin hangisine ulaştığını gösterir? A. Kavrama, B. Uygulama, C. Analiz, D. Sentez, E. Değerlendirme. Yanıt D. Sentez. 39. Duyuşsal alan hedefleri içerisinde yer alan davranış aşağıdakilerden hangisidir? A. Fen bilgisine yönelik tutum. B. Bir müzik aleti çalma. C. Toplama işlemi becerisi. D. Bilgisayarda kelime işlem programını kullanma. E. Topluluk karşısında konuşma. Yanıt A. Fen bilgisine yönelik tutum. 40. Yapılan bir sınavdan öğrencilerin aldıkları puanlara ilişkin değişkenliğin az olduğu görülmüştür. Bu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Öğrencilerin testle ölçülen özellik bakımından birbirlerine benzer olduğunu. B. Test puanları ranjının en büyük ve en küçük puan arasındaki farkın büyük olduğunu. C. Test için verilen cevaplama süresinin yeterli olduğunu. D. Test puanlarının normal dağılıma benzer bir dağılım gösterdiğini. E. Öğrencilerin testle başarılı olduklarını. Yanıt A. Öğrencilerin testle ölçülen özellik bakımından birbirlerine benzer olduğunu. 42. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ölçme aracı veya yönteminin objektif olduğunu gösterir? A. Testin puanlamasında bağımsız puanlayıcılar kullanıldığında aynı sonuca ulaşılması. B. Testin bilen öğrencilerle bilmeyen öğrencileri ayırabilmesi. C. Testi oluşturan maddelerin açık ve anlaşılır yazılması. D. Sınav ortamının öğrencileri olumsuz etkilemeyecek şekilde düzenlenmesi. E. Testin puanlaması için ayrılacak sürenin çok uzun olmaması. Yanıt A. Testin puanlamasında bağımsız puanlayıcılar kullanıldığında aynı sonuca ulaşılması. 43. Aşağıdakilerden hangisi anlatım becerisini ölçen bir yazılı sınavdan elde edilen puanların güvenirliğini ve geçerliğini arttırmaz? A. Objektif tipte olmayan sorular için ayrıntılı puanlama anahtarının hazırlanması. B. Öğrencinin sadece cevaplarının değil, aynı zamanda sınıftaki genel durumunun da dikkate alınarak puan verilmesi. C. Sınav kağıtlarının birden fazla puanlayıcı tarafından puanlanarak puanların ortalamasının alınması. D. Cevapların aynı puanlayıcı tarafından sıraları değiştirilerek ikinci kez puanlaması ve puanlar arasında fark varsa bir daha puanlama yapılması. E. Çabuk cevaplanabilen türden çok sayıda soru sorulması. Yanıt B. Öğrencinin sadece cevaplarının değil, aynı zamanda sınıftaki genel durumunun da dikkate alınarak puan verilmesi. 44. Bir testin güvenirliği yüksek olduğu halde geçerliğin düşük olması durumunu aşağıdakilerden hangisi açıklar? A. Testin hazırlanması güç ve zaman alıcı olduğu halde puanlaması kolay olmaktadır. B. Soru sayısı ve soruların güçlük düzeyi uygun olduğu halde programdaki tüm konuları kapsamamaktadır. C. Test programındaki konuların tümünü kapsadığı halde bilen öğrenci ile bilmeyeni ayıramamaktadır. D. Test puanlarının kararlılığı yüksek olmasına rağmen sınav sırasında kopya çekilmesi engellenememiştir. E. Testteki maddelerin güçlük derecesi yüksek olmasına rağmen puanlamaya hata karışmamaktadır. Yanıt B. Soru sayısı ve soruların güçlük düzeyi uygun olduğu halde programdaki tüm konuları kapsamamaktadır. 45. Okul gezileriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Okul gezilerinin amacı doğal ortam içindeki çevreyi inceleme olanağı sağlamaktır. B. Okul gezilerinin okul ya da ders amaçları ile ilişkilendirilmesi gerekir. C. Bu geziler öğretmen ya da okul yöneticilerinin gözetiminde gerçekleştirilir. D. Okul gezilerinin hafta sonu ve bayram tatillerine rastlayan günlerde yapılması zorunludur. E. Okul gezilerinde önceden gerekli yasal izinlerin alınması zorunludur. Yanıt D. Okul gezilerinin hafta sonu ve bayram tatillerine rastlayan günlerde yapılması zorunludur. 46. Okullarda araştırma, problem çözme, sosyal becerileri geliştirme son yıllarda giderek önem kazanmaktadır. Yukarıdaki bu becerilerin geliştirilmeye çalışıldığı derslerde ölçme, değerlendirme süreçlerinde yapılması gereken yenilik aşağıdakilerden hangisidir? A. Ölçme, değerlendirme işlemlerinin bir merkezden yapılması. B. Ölçme, değerlendirmede standartlaştırılmış testler kullanılması. C. Performansın öğrencilerin katılımıyla değerlendirilmesi. D. Sınıf öğretmenlerinin daha aktif rol alması. E. Program değerlendirme çalışmalarına ağırlık verilmesi. Yanıt C. Performansın öğrencilerin katılımıyla değerlendirilmesi. 47. Bir öğrenciyi bir ders boyunca yapmış olduğu tüm ürünlerin örnekleriyle ürünlerde ve bireydeki gelişmeleri göz önünde bulundurularak portfolyo, yapılan değerlendirme yaklaşımının en önemli avantajı aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğrenci başarısının diğer öğrencilerin başarılarıyla ayrıntılı olarak karşılaştırılabilmesi. B. Dersin öğretim programının etkili olup olmadığı hakkında sürece dönük bilgi vermesi. C. Öğrencinin hangi konularda ne kadar ve ne zaman öğrendiğinin, gelişme ve eksikliklerinin belirlenebilmesi. D. Öğrencinin gelişimini etkileyen diğer ders ve konuların bir arada ele alınabilmesi. E. Öğretmenin öğrencilerini çok yönlü tanıması ve yeteneklerini ortaya çıkarması. Yanıt C. Öğrencinin hangi konularda ne kadar ve ne zaman öğrendiğinin, gelişme ve eksikliklerinin belirlenebilmesi. 48. Bir grup için birden fazla ölçme yapıldığı durumlarda ağırlıklı ortalama hesaplanırken, ölçme sonuçlarından birine daha büyük bir ağırlık verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Testin güvenirliliğinin yüksek olması. B. Testin kapsam geçerliğinin yüksek olması. C. Testin uygulama koşullarının iyi düzenlenmiş olması. D. Testin kritik davranışları ölçüyor olması. E. Testten tüm öğrencilerin yüksek puan alması. Yanıt E. Testten tüm öğrencilerin yüksek puan alması. 49. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin belirlenerek uygun okul programlarına yönlendirilmesi hizmetinin en üst düzeyindeki sorumlusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Okul müdürü. B. Koordinatör danışman. C. Psikolojik danışman. D. Milli eğitim müdürü. E. Sınıf öğretmeni. Yanıt C. Psikolojik danışman. 50. Okul rehberlik hizmetlerine yardımcı olmak için branş öğretmenleri aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevlidir? A. Öğrencilere yakın çevresindeki meslekleri tanıtmak. B. Öğrencilerin ailevi problemlerini belirlemek. C. Öğrencilerin özel sorunlarını çözmeye yardım etmek. D. Öğrencilerin yetenekli oldukları alanları belirlemek. E. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini dersin konularıyla ilişkilendirmek. Yanıt E. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini dersin konularıyla ilişkilendirmek. 51. Orta öğretim öncesi öğrencinin meslek seçimine yardım etmek isteyen bir psikolojik danışman, öncelikle bireyin hangi özelliklerini açığa çıkarması gerekir? A. Yetenekleri. B. İhtiyaçları. C. İnançları. D. Beklentileri. E. Tutumları. Yanıt A. Yetenekleri. 52. Aşağıdaki rehberlik çeşitlerinden hangisinin görev alanına bir orta öğretim kurumunda öğrencinin kendisine uygun seçimlik dersleri ve etkinlikleri seçmesini sağlamak girer? A. Düzeltici, sağaltıcı rehberlik. B. Kişisel rehberlik. C. Uyum sağlayıcı rehberlik. D. Eğitsel rehberlik. E. Mesleki rehberlik. Yanıt D. Eğitsel rehberlik. 53. Aşağıdaki hizmetlerden hangisi bir okulun rehberlik ve psikolojik danışmanlık biriminin görevlerinden değildir? A. Öğrencilerin karar verme stratejilerinin gelişmesine yardım sağlama. B. Öğrencilerin çalışma alışkanlık ve tutumlarının gelişmesinde yardım sağlama. C. Öğrencilere meslek dallarını tanıtmak ve yönlendirmek için çalışmalar yapma. D. Öğrencilerin duygusal sorunlarını çözmelerine yardım etme. E. Öğrencilerin gerçekleştiremediği hedef davranışların belirlenmesine çalışma. Yanıt E. Öğrencilerin gerçekleştiremediği hedef davranışların belirlenmesine çalışma. 54. Aşağıdakilerden hangisi okulun ilk günlerinde öğrencilere sunulması gereken rehberlik hizmetlerindendir? A. Öğrencinin kendi yeteneklerini tanımasını sağlama. B. Öğrencilerin sosyalleşmeleri için etkinlikler düzenleme. C. Öğrencilerin psikolojik problemlerini belirleme. D. Öğrencilerin çalışma yollarını ve stratejilerini belirleme. E. Öğrencilere okulu ve okul kurallarını tanıtma. Yanıt E. Öğrencilere okulu ve okul kurallarını tanıtma. 55. Aşağıdaki psikolojik danışma ve rehberlik kavramlarından hangisi, sosyal ve psikolojik durumu ne olursa olsun her birey önemlidir anlayışını açıklamaktadır? A. Koşulsuz kabul. B. Empati. C. Özerklik. D. Değerlilik. E. Özdeşim. Yanıt D. Değerlilik. 56. Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştirme kavramıyla örtüşmez? A. Birey yeterli bir kişiliğe sahiptir. B. Kendine karşı yargılayıcı tutumlara sahiptir. C. Kendisi ve başkaları hakkında olumlu düşünceleri vardır. D. Kim olduğunu gerçekçi bir gözle algılar. E. Kendine saygı duyar ve olduğu gibi kabul eder. Yanıt B. Kendine karşı yargılayıcı tutumlara sahiptir. 57. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi insanı yalnızca dıştan görülen belirtilere bakarak anlamak mümkün değildir, bireyin iç dünyasını da anlamak gerekir, görüşünü savunur? A. Fenomenolojik yaklaşım. B. Bilişsel yaklaşım. C. Akılcı duygusal yaklaşım. D. Sosyal öğrenme yaklaşımı. E. Davranışçı yaklaşım. Yanıt A. Fenomenolojik yaklaşım. 58. Aşağıdakilerden hangisinin öğrenci-öğretmen ilişkilerinin sağlıklı olabilmesi için gerekli değildir? A. Öğretmenin öğrenme-öğretme etkinliklerinde öğrenci ihtiyaçlarını temele alması. B. Öğretmenin olayları değerlendirirken kendini öğrencinin yerine koyabilmesi. C. Öğretmenin sınıf içinde her zaman içten ve dürüst davranması. D. Öğretmenin tüm öğrencilerine eşit ölçüde değer ve önem vermesi. E. Öğretmenle ailelerin sosyokültürel düzeylerinin denk olması. Yanıt E. Öğretmenle ailelerin sosyokültürel düzeylerinin denk olması. 59. Aşağıdakilerden hangisi karşımızdaki kişiye şişkolaşmışsın yerine biraz kilo almış görünüyorsun, sıskalaşmışsın yerine incelmişsin dediğimizde kullanmış olduğumuz iletişim dilidir? A. Sen dili. B. Öz saygı geliştirici dil. C. Ben dili. D. Biz dili. E. Öz saygı zedeleyici dil. Yanıt B. Öz saygı geliştirici dil. 60. Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarını arttırmak isteyen bir psikolojik danışmanın dikkate alacağı en son özellik aşağıdakilerden hangisidir? A. Alana duyulan ilgi. B. Duygusal sorunlar. C. İlgi duyduğu sanat dalları. D. Ders çalışma koşulları. E. Aile sorunları. Yanıt C. İlgi duyduğu sanat dalları. 61. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel yaklaşımın özelliklerindendir? A. Uyarıcının birey tarafından algılanmasından itibaren bireyde meydana gelen içsel süreçlerle ilgilenir. B. Davranış öğrenilir denir. C. Pekiştireç davranışı kuvvetlendirir. Dıştan verilen pekiştireçler öğrenmede önemli rol oynar. D. Genelde basit davranışların kazandırılması üzerinde durmuşlardır. E. Öğrenmeyi öğrenci merkezli kabul ederler. Yanıt A. Uyarıcının birey tarafından algılanmasından itibaren bireyde meydana gelen içsel süreçlerle ilgilenir. 62. Annesiyle sürekli çatışma yaşadıklarını belirterek danışma almak isteyen bireye verilecek danışmanlık hizmetlerinden hangisi hümanist yaklaşımın bireye saygı ilkesi ile bağdaşmaz? A. Annene karşı olan duygularını onu kırmadan ifade etmeye çalışmalısın. B. Annenin davranışlarını doğru değerlendirip değerlendirmediğini tekrar düşünmelisin. C. Annenle ilgili yaşantılarını bütün olarak ele alıp etraflıca değerlendirmelisin. D. Annenin senin için yaptığı fedakarlıkları tahmin etmen imkansız. Ona her koşulda itaat etmelisin. E. Annene kırgın olduğunu belli etmenin farklı yollarını araştırmalısın. Yanıt D. Annenin senin için yaptığı fedakarlıkları tahmin etmen imkansız. Ona her koşulda itaat etmelisin. 63. Başkalarıyla göz teması kurmaktan çekinen bir öğrencinin durumuna aşağıdakilerden hangisi bir açıklama getiremez? A. Farklı görünme çabası. B. Sosyal ilişkilerde kaygı. C. Çekingen yapıda olması. D. Kendine güven eksikliği. E. İletişim kurmakta çekingenlik. Yanıt A. Farklı görünme çabası. 64. Ali, sürücü belgesi almak için girdiği sınavda başarısız olmuştur. Aynı zamanda çok olumsuz benlik kavramına sahip olan Ali'nin bu sınavdaki durumu açıklamak için aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanma ihtimali yüksektir? A. Bu sınava yeterince hazırlanamamıştım, bir dahaki sefere başarabilirim. B. Hiçbir zaman ehliyet sahibi olup araba kullanamayacağım. C. Sınav sırasında hiç rahat değildim, beklediğimden çok heyecanlandım. D. Zaten birçok insan ilk girişte ehliyet sınavında başarı sağlayamıyor. E. Sınav komisyonu çok titiz bir değerlendirme yaptı, düşük not verdi. Yanıt B. Hiçbir zaman ehliyet sahibi olup araba kullanamayacağım. 65. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşları tarafından fazla sevilmediğini düşünen ergenlik dönemindeki bir gence en etkili yardımdır? A. Yeni insanlarla tanışmak. B. Yalnız hareket etmeye alıştırmak. C. Sosyal becerilerini geliştirmek. D. Öğütler vermek. E. Yalnızlığını teselli ile gidermek. Yanıt C. Sosyal becerilerini geliştirmek. 66. Aşağıdakilerden hangisi boşanmış anne babaların çocuklarının bu duruma uyumu için yapmaları gerekenlerden değildir? A. Çocuğa karşı davranışlarının tutarlı olmasına çalışmak. B. Çocuklarıyla hemen her gün görüşmeye devam etmek. C. Çocuklarına olan sevgilerinin azalmadığını göstermek. D. Ortaya çıkacak sorunları anlayışla karşılayarak çözmek. E. Çocukların sorunlarıyla ilgilenmeyi sürdürmek. Yanıt B. Çocuklarıyla hemen her gün görüşmeye devam etmek. 67. Aşağıdakilerden hangisi sosyal gelişime katkı sağlayan birincil kaynaklardan değildir? A. Aile. B. Kitaplar. C. Arkadaşlar. D. Akran grupları. E. Okul. Yanıt B. Kitaplar. 68. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun şiddet içeren davranışlar göstermesine neden olur? A. Engelleme. B. Fikir uyuşmazlığı. C. Bağımlılık. D. Uyum davranışları. E. Mutsuzluk. Yanıt A. Engelleme. 69. İlk öğretim 5. sınıftaki Ayşe ile onun 5 yaşındaki kardeşi Ahmet'in bilişsel gelişim dönemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Ayşe somut işlemler, Ahmet işlem öncesi. B. Ayşe soyut işlemler, Ahmet somut işlemler. C. Ayşe soyut işlemler, Ahmet işlem öncesi. D. Ayşe somut işlemler, Ahmet duyusal motor. E. Ayşe işlem öncesi, Ahmet duyusal motor. Yanıt A. Ayşe somut işlemler, Ahmet işlem öncesi. 12. kaset 2. yüzün sonu.